وين انت يا حمدان امك تناديك وراك ما تس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle insanlığı, insanlık tarihi boyunca sürekli olarak yeryüzüne müdahale etmiş ve daima insanoğlunu ikaz etmiştir. Allah insanı yeryüzüne kendini temsil etsin diye gönderdi. İnsan yeryüzüne gelecek, Allah'a temsil edecek, Allah namına yeryüzünde hükmedecek, Allah'ın halifesi olacak, vekili olacak, Allah namına hükmedecek, kendi namına değil. Bu amaçla Allah Azze ve Celle insanoğlunu yarattı, yeryüzünde Allah'ın halifesi olsunlar diye. Azgınlaşsınlar, yeryüzünde güç ve kuvvet ellerine geçince kendilerini ilah zannetsinler diye değil. Fakat insanoğlu sürekli olarak başkalarını ilahlaştırmaya meraklıdır. İnsan hiç kimseyi ilahlaştırmazsa nefsini ilahlaştırır. O yüzden Kur'an-ı Kerim اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَهُ buyurmak suretiyle, gördün mü ey Resulüm o kimseyi ki onun ilahı yalnız nefsidir. Nefsinden başka bir ilahı olmayan kimseyi gördün mü? İnsan yeryüzünde Allah'tan başka bir sürü ilahlar edinir. Allah Azze ve Celle bunu durdurabilmek için sürekli olarak yeryüzüne müdahale eder, sürekli olarak peygamberler gönderir ve karanlıklar içerisinde, şirk içerisinde olan insanoğlunu kurtarabilmek için Allah Azze ve Celle bir kez daha müdahale eder. İnsanoğlunun içinde bulunmuş olduğu durumu, peygamberimizden evvelki durumu anlamak için belki o zamanı yaşamak lazım. İnsanın karanlıklar içerisinde ne hale geldiğini görmek için ve o gün peygamberin ortaya çıkmasıyla, Allah'ın bir insana yeniden görev vermesiyle ne kadar insanoğlu için ne kadar önemli bir hadisenin gerçekleştiğini anlamak için o gün yaşamak lazım. Ama esas itibariyle bugünkü durum da o günkü durumdan hiç farklı değil. Bugün de İslam'ın insana verebileceği şeyleri görmek, bugünkü insanın içinde bulunmuş olduğu durumu gördüğünüz zaman yine mümkündür. Allah Azze ve Celle o gün ne verdiyse İslam ile insanoğluna bugün de aynı şeyleri verir ve bugün de insanın aynı o günkü kadar ihtiyacı vardır. İslam aleminde uyanış hareketleri başlar. Bu hareketler başlar başlamaz, kafirin de planları değişmeye başlar. Ümmet-i Muhammed neredeyse Ashab-ı Kehf gibi 3 asırdan beri uyuyordu. Son 50-100 sene içerisinde önemli gelişmeler başladı. özellikle son 50 sene içerisinde önemli gelişmeler başlayınca kafir de bugüne kadar yapmış olduğunun dışında yeni planlar yapmak zorunluluğunu da hissetti. Allah Azze ve Celle'nin son ümmet olarak göndermiş olduğu bu ümmet, yeryüzünde adaleti tesis etmek için gönderildi. Kuntum hayre ümmetin uhrucet linnas buyuruyor Kur'an. Siz insanlar için gönderilmiş olan en hayırlı ümmet oldunuz. İnsanların hayrına gönderildiniz. Ve yeryüzünde şirkin kökünü kazımak için gönderildiniz. Bu ümmete verilmiş olan vazife bu. Bütün peygamberlere verilmiş olan vazife aynı vazife. Bütün peygamberlerin davası aynı dava. Ve bütün peygamberlere verilmiş olan din de aynı din. Allah Azze ve Celle bütün zamanlara aynı dini göndermişti. Zamanla dinler değişmeye başladılar. Fakat son ümmet hiçbir zaman bu meşaleyi tamamen yere düşürmedi. Bu ümmet hiçbir zaman tamamen müşrikleşmedi. Geçmiş ümmetlerde ümmetin hemen hemen tamamına yakını müşrikleşirken, daima nefsini yahut da insanları ilahlaştırırken, bu ümmeti Allah Azze ve Celle son ümmet olarak gönderdiğinden muhafaza etti. Bu ümmet müşrik olmaktan Allah'ın yardımıyla kendisini muhafaza eyledi. İnsan daima müşrik olmaya müsait bir varlıktır. Daima Allah Azze ve Celle onu yarattığından beri bir şeyleri mutlaka putlaştırmıştır. Peygamberler gönderilmiş, yeniden düzen verilmiştir insanoğluna. Fakat yeniden peygamberler hayattayken bile bazen peygamberlerin hayattan gitmesinden sonra hemen ardından şirk başlamıştır. İşte Hazreti İsa Aleyhisselam'ın putlaştırılmasını görüyoruz en sonunda. Hazreti İsa Aleyhisselam son peygamberlerden, hatta peygamberimizden evvelki gelmiş olan son peygamber diyebiliriz kendisine. Daha hayattayken bile kendini putlaştıranlar vardı. Fakat Allah Azze ve Celle Hazreti İsa Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu öğretinin gerçeklerini insanlara öğretebilmek için son peygamberini yeniden gönderdi. Bir kez daha yeryüzüne Allah müdahale ediyordu. Allah Azze ve Celle'nin yeryüzünde istemiş olduğu sistem neydi? Yeryüzünde Allah bir medeniyet kurmak istiyordu. Ondan dolayı Allah bir kez daha müdahale etmesi gerekiyordu. Çünkü Allah Azze ve Celle geçmiş kitapları korumaya söz vermemişti. Geçmiş kitapları korumamış ve o kitaplar bozulmuşlardı. Ama Allah son kitabını koruma sözü vermişti. Öyle bir kitap indirecek ve o kitap bir daha bozulmayacak. Öyle bir ümmet gelecek, o ümmetin sapmaları olsa bile ümmeti daim ayakta tutacak olan o kitap ve sünnet her zaman mahfuz olacak, korunmuş olarak kalacak. Ve Allah Azze ve Celle daima her asırda ümmeti yeniden ayağa kaldıracak olan müceddidler gönderecek, dini tazeleyecek olan, Müslümanları uyandıracak olan, dine sokulmuş olan hurafeleri temizleyecek olan ulema gönderecek, müceddidler gönderecek. Allah Resulü bize bunun böyle olacağını haber veriyor. İşte ümmet-i Muhammed, 3 asırdan beri uyuyan bu ümmet yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmemizin hikmetlerinden birisi de budur. Birinci Dünya Savaşı'ndan evvel evet Osmanlı vardı ama bütün bir ümmeti taşıyabilecek bir potansiyel artık Osmanlı'da kalmamıştı. Bütün bir ümmeti taşıyabilecek olan, bir motor gibi çekecek olan bir güce sahip değildi artık Osmanlı. O yüzden artık Allah Azze ve Celle onu götürecek, belki onun yerine mirasçı olarak bir sürü devletçikler ortaya çıkacak. Belki bunlar bir müddet Avrupa'nın peşinden koşacak. Ama daha sonra Allah Azze ve Celle'nin yeniden uyandırmasıyla o parçalanmış olan devletlerden ümmeti Muhammed'i taşıyacak olan nesiller çıkacak. O motorun pistonları devreye girecek. Her birisi o motorda bir parça olacak. Ve bu şekilde ümmet-i Muhammed yeniden ayağa kalkacak. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem bunu hadiste de ifade ediyor bize. Bu dinin nübüvvet ile başladığını, daha sonra Hulefe-i Raşid'in döneminin geleceğini, adil halifeler döneminin geleceğini, daha sonra onun da biteceğini ve padişahlığın başlayacağını, padişahlık da bittikten sonra yeryüzünde zulmün başlayacağını, dördüncü dönem ve daha sonra beşinci dönemin geleceğini ve yeniden İslam devletlerinin kurulacağını Allah Resulü o günden haber veriyor bize. Ve gerçekten de söylediği şeyler birer birer gerçekleşti. Kendinden sonra hakikaten de Hulefe-i Raşid'in dönemi geldi. Yeryüzünde Allah namına hükmeden adil halifeler geldi. Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler geldi. Bir başka hadiste ifade ettiği gibi gerçekten 30 sene devam etti bu dönem. Sonra gerçekten yine hadiste ifade edildiği gibi padişahlık dönemi başladı. Babadan oğula geçen sisteme dönüştü. Efendimizin haber verdiği gibi sonra gerçekten de o dönem de bitti. 1900'lere geldiğimiz zaman o dönemin de kapandığını görüyoruz. Ve sonra gerçekten Efendimizin söylediği gibi zulüm dönemi başladı. Ve şu anda Müslümanlar 4. dönemle 5. dönemin arasında bir yerdedirler. Zulüm dönemi bir taraftan devam ederken bir taraftan da 5. dönemin alametleri başlamıştır. Allah Resulü'nün haber verdiği gibi gerçekten de 5. dönemin işaretleri başlamış ve yeryüzünün değişik bölgelerinde İslami faaliyetler başlamıştır. Müslümanlar yeniden kendisine gelmeye başlamıştır. Müslümanlar bir dönem 18. asırda aşağı yukarı diyebiliriz. Batı medeniyetiyle karşılaştıkları zaman şok geçirdiler. O zamana kadar Müslümanlar dünyanın hakimiydiler. Ve bilim de onların elindeydi, adalet de onlar da atıyorlardı. Yeryüzünde Allah'ın hükmüyle hükmediyorlardı. O zamana kadar Rönesans'ı gerçekleştirememiş olan Batı, İslam alemine hiçbir şey yapamamıştı. Haçlı savaşları düzenlemiş olsa bile hiçbir şey başaramamıştı. İslam'ın gelişmesiyle Batı şok olmuştu önceleri. Peygamberimizin ortaya çıkmasıyla Batı şok olmuş. O günkü Bizans şok olmuş, İran şok olmuş, Mısır şok olmuş ve daha sonra onlar geriledikçe gerilemiş, İslam ilerledikçe ilerlemiş. Aşağı yukarı 15. asra, 16. asra kadar durum böyle devam etmiş. Ve sonra Batı Rönesans'ı gerçekleştirmiş. Bizim alimlerimizin geliştirmiş olduğu bilim sayesinde onlar o bilimi bizden almak suretiyle kendilerindeki yanlışları tespit etmişler. Ve bu şekilde kendilerinde bir Rönesans hareketi başarılmış. Yeniden bilime dönüş hareketi başarılmış. Bu başarılırken dinden uzaklaşma gerçekleşmişti. Dinden uzaklaşmışlar ve bilime yaklaşmışlardı. Batı'nın Rönesans'ı başarmasında İslam alimlerinin önemli bir payı vardır. İslam alimlerinin yapmış olduğu bilimsel faaliyetler Batı'nın dininin yanlış olduğunu ortaya koyuyordu. Bilim bir şey söylüyor, kilise başka bir şey söylüyordu. Ondan dolayı bilim adamları dinden soğumaya başladılar. Batı'daki bilimin dinsiz hale gelmesinin sebebi kilise olmuştur Batı'da. Evet, bugünkü Batı medeniyeti belki Hristiyan medeniyeti dahi denilemez. Çünkü Batı'da bugün Hristiyanlık da hakim değil, dinsizlik hakimdir. Ancak Hristiyanlığın bugünkü Batı medeniyetinin oluşmasında önemli bir sebep olduğu inkar edilecek değildir. Çünkü İslam aleminde gelişmiş olan bilim sayesinde Batılı bilim adamları kendi dinlerindeki yanlışları tespit etmişler. Bilim adamları dünyanın yuvarlak olduğunu söylerken kilise başka bir şey söylerse, bilim adamları dinsiz olmaz da ne olur? Bir müddet sonra onlarda dinsizlik hareketi başladı. Bilim hareketi dinsizliğe dönüşmeye başlamıştı. Daha sonra ise tam o dönemlerde Batı'nın Rönesans'ı başardığı dönemlerde aşağı yukarı 15. 16. yüzyıllarda bizim medeniyetimizde yorgunluk alametleri görülmüştü. Bizde yorgunluk başlarken onlar uyanmaya başlıyorlardı. Ve işte ondan ötürü İslam alemi bir taraftan gerilerken bir taraftan Batı'da önemli gelişmelere imza atılmaya başlandı. 18. asra kadar böyle devam etti. 18. asırda aşağı yukarı İslam alemi Batı ile karşılaştı. Batı ile karşılaştığı zaman Batı'nın çok ilerlemiş olduğunu gördüler. Ve şok dönemi geçirdiler. O şok dönemi aşağı yukarı bir asır kadar sürdü. İşte o dönemde Müslümanlar İslam namına her ne varsa küçük görmeye başladılar. Belki Batı'da olduğu gibi dinsizleşmediler. Fakat İslam'ın bir takım değerlerini de terk etmeye başladılar. Çünkü Batı'nın gelişmesi karşısında şok olmuşlardı. Fakat daha sonra savunma döneminin başladığını görüyoruz. İslam alemi o şok dönemini atlatmış, aşağı yukarı 19. veya 20. asrın başlarında o şok dönemini atlatmış ve kendisine dönmeye başlamıştı. Batı'nın bazı değerlerinin İslam'da olduğunu da söylemeye başladılar. Savunuyorlardı artık Müslümanlar. İslam haktır diyorlardı yani özetle. Batı'nın değerlerinin İslam'da da olduğunu söylüyorlardı. İşte o dönemde yazılan kitaplar, İslam'ı savunan kitaplar oldu. İslam'da kadın hakları, İslam'da fikir özgürlüğü, İslam'da işçi hakları, İslam'ın bilime verdiği önem gibi, İslam'da sosyal adalet gibi bir takım kitaplar yazılmaya başlandı. Müslümanlar, o dönemi yaşayan Müslümanlar, o dönemin alimleri İslam'ı savunma ihtiyacı duyuyorlardı. Fakat daha sonra 3. dönem geldi. 3. dönemin Müslümanları İslam'ı savunma ihtiyacı duymuyorlar artık. Onlar bir takım değerlerin, Batı'da var olan bir takım değerlerin İslam'da da var olduğunu söyleme ihtiyacı duymazlar. Onlar İslam haktır da demezler. 3. dönemin Müslümanları karşı koyuş döneminin Müslümanları diyebiliriz onlara. Onlar savunmazlar, onlar taarruz ederler. Onlar yeryüzünde İslami hareketin ortaya çıkmasıyla, Müslümanların kendine dönmesiyle, onlar artık İslam'dan başka hak yoktur diyen bir hareketin temsilcileridir. Onlar karşı koyuş döneminin Müslümanları, onlar savunan Müslümanlar değil, onlar İslam'dan başka hakkın olmadığını iddia eden Müslümanlardır. Çünkü Allah katına madem din İslam'dır, başka din yok, o takdirde Allah'ın dininden başka da hak olmadığına göre İslam haktır demekle bir yere varılamayacağını anlamış olan Müslümanlar, İslam'dan başka hak yoktur dönemine geçmişlerdir. İslam'dan başka hakkın olmadığını söyleyen Müslümanlar çoğalınca, bu sefer 3. döneme yani girmiş olan Müslümanlar çoğalınca, elbette ki bütün Müslümanlar o döneme giremediler. Elbette ki hala şu anda bile şok dönemini yaşayan insanlarımız var. Hala Batı karşısında eziklik içerisinde olan insanlarımız var. Onların dışında 2. dönemi yaşayan insanlarımız da var hala. Onlar da hala savunma yapıyorlar. Onlar da hala Batı ile uzlaşmaya çalışıyorlar. Onlar da hala başörtüsünün insan hakları olduğunu söylüyorlar. Bunlar 2. dönemin Müslümanları. Müslüman hiçbir zaman başörtüsünü insan hakları namına savunamaz. Müslüman kadın hiçbir zaman başörtüsünü fikir özgürlüğü adına da savunamaz. Sen fikir özgürlüğüne sahip olduğundan dolayı mı başını örtüyorsun ki? Sen insan haklarından ötürü mü başını örtüyorsun ki? Yoksa Allah emrettiği için mi başını örtüyorsun? Allah emrettiği için örten ibadet ediyor. İnsan haklarının gereği olarak özgür olduğundan dolayı örten ise sadece özgürlüğünü kullanmış olur. İbadet etmiş olmayacaktır böyle bir insan. Bunlar hala savunma zihniyetinin temsilcileri. Müslüman hiçbir zaman savunmada kalmayacaktır. 3. döneme mutlaka ama mutlaka girecek olan Müslümanlar çoğalmaktadır. Belki 2. dönem yaşayan Müslümanlar hala çoktur. Ama 3. dönem başlamıştır. Artık Müslümanlar karşı koymaya başlamışlardır. Ve artık Müslümanlar savunma yapmayı terk ediyorlar. Ve artık Müslümanlar İslam'dan başka hakkın olmadığını iddia ediyorlar. Ve yeryüzünde Batı medeniyetinin insanlığı getirdiği nokta da zaten bunu ispat eder. Batı'nın değerleri tükenmiştir. Batı'nın insanlığa verebileceği hiçbir şey kalmamıştır. Modern olmakla medeni olmayı karıştırdı Batı sürekli olarak. Bize modern olmayı medeni olmak olarak yutturmaya çalıştılar sürekli olarak. Artık insanlar modern olmanın medeni olmak demek olmadığını anlamaya başlıyorlar. İşte ondan ötürü yeryüzünde yeni bir hareket başlıyor. 3. dönemin Müslümanlarının başlattığı hareket. karşı koyuş dönemi, kendine dönüş dönemi, özüne dönen Müslümanların hareketi. İşte o dönem başlayınca Batı'da dinler arası diyalog faaliyetleri de başladı. Üçüncü dönemin başlamasıyla faaliyetler arttı. Dinler arası diyalog faaliyetleri artmaya başladı. Mesele şuydu aslında, üçüncü döneme girmesinler Müslümanlar. Karşı koyuş dönemine Batı medeniyetini reddeden Müslümanlar çoğalmasın. Onun yerine ılımlı İslam'ı temsil eden Müslümanlar çoğalsın, buna razı oldular. Ilımlı İslam projesini ortaya attılar. Çünkü eğer ılımlı İslam'a razı olmazlarsa bütün kaybedeceklerdi. Bütün saltanatlarını kaybedeceklerdi. Onun için ılımlı İslam projesini ortaya attılar. Büyük Orta Doğu projesinin içerisinde bu vardı. Büyük Orta Doğu projesi sürekli olarak askeri açıdan ele alınıyor. Halbuki ondan çok daha önemli boyutları var. Ondan çok daha önemlisi, Büyük Orta Doğu projesi içerisinde ılımlı İslam projesi var. Onun yanında bir mecburiyet olarak ılımlı laiklik projesi de onun içerisinde var. Ilımlı solculuk projesi de onun içerisinde var. Çünkü Batı meseleye şöyle bakmaktadır. Yeryüzünde gelişen bu İslami hareketler, demin anlatmış olduğum üçüncü dönemin Müslümanlarının hareketleri, bu hareketlerin sebebi olarak katı laiklik olduğunu zannettiler. Sebep olarak onu gördüler. Katı laiklik uygulamalarının katı İslam'ı, onlara göre konuşuyorum, faşist İslam'ı ortaya çıkardığını, fundamentalist İslam'ı, köktenci İslam'ı, devrimci İslam'ı ortaya çıkardığını düşündüler. Onun için laikliği ılımlı hale getirmek zorundadırlar ki İslam'ı da ılımlı hale getirebilsinler. Ondan dolayıdır ki şu son zamanlarda Papa'nın dahi şöyle konuştuğunu görüyoruz. Hristiyanlık asırlarca laikliği temsil etmiş olduğu halde, Hristiyanlık asırlarca laikliği yaşamış olduğu halde, kiliseye kendi kendini hapsetmiş, hayatın dışına atmış olduğu halde, bir İsevi kilise içerisinde İseviyken, sosyal hayatta İsevi olmamıştır hiçbir zaman. Bu şekilde bir laikliği benimsemiş olmalarına rağmen asırlardır. Fakat son birkaç ay evvel Papa'nın şöyle dediğini duyuyoruz. Laiklik bir aldatmacadan ibarettir diyor. Kim diyor bunu? Asırlardan beri laikliği temsil etmiş olan papalık söylüyor bunu. Papa söylüyor bunu. Laiklik bir aldatmacadan ibarettir diyor. Laikliğin yüzünden insanlar dinsizleştiler diyor. Evet, bunu aslında Huntington makalesinde ifade eder. Üçüncü dönemin Müslümanları çoğaldıkça yeryüzüne medeniyetler çatışmasının olacağını söylüyor Huntington. CIA uzmanı, Amerikalı düşünür ve Amerikan devletine projeler üreten kafalardan birisi bu adam. Medeniyetler çatışmasının kaçınılmaz olduğunu söyler Huntington. Çünkü medeniyetler arasındaki fark sadece gerçek değil, aynı zamanda esaslıdır der. Medeniyetler çatışmasının olacağını söylerken buna dayandırır tezini. Birçok sebepler sayar orada. O sebeplerin içerisinde en başta gelen sebep budur. Medeniyetler arasında çok temel farklar vardır der. İslam medeniyeti ile Batı medeniyeti arasında, Hindu medeniyeti arasında, Japon medeniyeti arasında, Çin medeniyeti arasında, medeniyetler arasında önemli farklar olduğunu söyler. Bu farkların bir gün insanları karşı karşıya getireceğini söyler. Ve daha birçok sebepler sayar. İşte ondan dolayı bir bakıma medeniyetler çatışmasına hazır olalım derken, diğer taraftan da bunun için önlemler almak gerektiğini söyler. Medeniyetler çatışmasını durdurabilmek için bir takım projeler hazırlıyorlar gibi davranırlar. Medeniyetler çatışması projesiyle İslam aleminin gözünü korkuturlar bir taraftan. Bir taşla birkaç kuş vurmayı göze alırlar. Planlar yapılırken hep bu şekilde yapılır. Medeniyetler çatışması tezi gündeme geldiği zaman Müslümanlarda bir panik başlayacağını düşünüyorlar. Çünkü Müslümanların gücü şu anda azdır. O yüzden Müslümanlar Batı'yla uzlaşmayı tercih edecekler diye düşünüyorlar. Bir taraftan vuruyor Amerika, diğer taraftan dinler arası diyalog demek suretiyle sizi o tarafa doğru sevk ediyor. Askeri olarak bana karşı koymanız mümkün değil diyor. Madem ki bana karşı koymanız mümkün değil, o takdirde medeniyetler çatışması durumunda bana karşı koyamayacaksanız, o takdirde gelin ılımlı İslam'a razı olun demek isteniyor. Müslümanlar medeniyetler çatışması teziyle bir taraftan korkutulurken, bir taraftan onlar ılımlı İslam'a sevk edilmektedirler. Dinler arası diyaloğu mecbur edilmektedirler. Yeryüzünde gelişen İslami hareketlerin temelinde katı laikliği görünce Amerika, katı laikliği ılımlı hale getirmeyi düşünüyor demiştim. Bunun alametleri görülüyor. Geçen seneki konferansta da söylemiştim. Başörtüsü meselesi kesinlikle hal olacaktır. Bu falan hükümetin veya filanların başarısı olmayacak. O hükümetler olmasa yine hal olacak çünkü Amerika böyle istemektedir. Ilımlı laiklik projesinin içerisinde bu vardır. İslam'ın ılımlı hale getirilebilmesi için laikliğin ılımlı hale getirilmesi lazım. Laikliğin ılımlı hale getirilmesi için de buna benzer atılımlar yapmaları gerekmektedir. Bu meseleler hepsi birer birer halledilecektir. Düşünebiliyor musunuz şu anda Irak'taki anayasayı kim yaptı mesela? Büyük Orta Doğu projesi ile dinler arası diyalog projesinin ikisinin iç içe olduğunu anlatmaya çalışıyorum size. Büyük Orta Doğu projesinin bir parçası dinler arası diyalog projesi. Bugün Irak'taki anayasayı kim yaptı? Amerika'nın yapmış olduğu bu anayasanın ilk maddesinde ne diyor? Irak devletinin bir İslam cumhuriyeti olduğunu söylüyor. Halbuki Amerika böyle bir şeyi ister mi? Fakat kendi yapmış olduğu anayasada ilk maddesinde Irak'ın bir İslam cumhuriyeti olduğunu ifade ediyor. Daha sonraki maddelerinde ise Irak'ta çıkacak olan hiçbir kanunun İslam şeriatına aykırı olamayacağını söylüyor. Kim söylüyor bunları? Kim yazıyor bu anayasayı? Yazan Amerika'dır ama çok garip gelecek belki size. Fakat Amerika İslam şeriatının da bir kaynak olarak görülebileceğini ifade ediyor. İslam'ın kaynaklarının Kur'an ve sünnetin de anayasa yapımında, kanun çıkarılışında bir kaynak olarak görülebileceğini ifade ediyor. Halbuki böyle şeyler yazmasının ne alemi vardı? Böyle şeyler kendisine kim istemişti? Büyük Orta Doğu projesinin icabı bunlar. Bu bölgede yarın İslam cumhuriyetleri kurulacak. Bu bölgede İslam adı altında cumhuriyetler kurulacak. Büyük Orta Doğu projesinin içerisinde bu var. Meseleyi sadece Irak'ın işgali olarak bakmayın. Meseleyi sadece Afganistan'ın işgali olarak ya da İsrail'in güvenliğinin sağlanması olarak bakmayın. Bu projenin değişik yönleri var. Sadece askeri yönü değil, bu projenin kültürel tarafı var. Bu projenin ekonomik yönü var, siyasi boyutu var. Bu projenin birçok yönleri var. Bir taraftan Amerika vururken, diğer taraftan dinler arası diyalog diyecek. Bir taraftan vururken, bir taraftan bir şeyler verecek. İşte laikliği ılımlı hale getirecek. Ve artık Müslümanların, İslami 3. döneme girmiş olan Müslümanların kalp olarak, kafa yapısı olarak 3. döneme girmiş olan Müslümanların önünü kesebilmek için artık bu bölgede İslam devletleri, ama sahte İslam devletleri kurulacak. Tam laik olan devletler, artık onların zamanı doluyor. Türkiye'de hala laiklik tartışılamaz ama Amerika tartışmaya başlamıştır bile. Avrupa bunu tartışmaya başlamıştır bile. Çünkü Büyük Orta Doğu projesinin icabıdır bu. Diğer taraftan solculuk da ılımlı hale getirilmektedir. Son zamanlarda sol partilerde görülen hareketler de bunun birer alametidir. Solculuk da ılımlı hale getirilecek. Hayatında hiç cami izi görmemiş olan, hiç namaz kılarken görülmemiş olan sol liderlerin devri bitirilecek. Onların yerine sabah namazlarında camilere giden ve oradaki halkı alıp da otobüslerle kabristan kabristan gezdiren solcu liderlerin dönemi gelecek. Ilımlı solculuk, ılımlı İslam projesi için gerekiyordu. Ilımlı laiklik projesi gibi onun da ılımlı hale getirilmesi gerekiyordu. Çünkü İslam'a karşı aşırı solculuk var olduğu müddetçe 3. dönemin Müslümanlarının arttığını, artacağını düşünüyor ve ona göre proje geliştiriyor Amerika. İşte Müslümanların bilmesi gereken bu önemli noktalardan sonra dinler arası diyalog meselesine geçmek istiyorum. Dinler arası diyalog belki bazı samimi Müslümanlar tarafından da destekleniyor olabilir. Bazı Müslümanlar iyi niyetlerle bundan bir şeyler çıkarmak istiyor olabilirler. Din nasihattir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Din nasihattir müminler için. Müminler birbirlerine nasihatta bulunmalıdırlar. Ben o kardeşlerimi buradan ikaz etmek istiyorum. Dinler arası diyalog ile varabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Bu proje tamamen Amerika tarafından başlatılmış, Vatikan tarafından başlatılmış olan bir proje. 62 yıllarında başlatılmış olan konsillerde alınmış olan kararlardandır bunlar. Ta o zamandan başlatıldı bunun. İlk adımları o zamandan atıldı. Ve misyonerlik faaliyetlerinin başarısız olmasından ötürü yeryüzünde bu kadar para harcamalarına rağmen, asırlardan beri misyoner faaliyetleri yapmalarına rağmen o faaliyetlerin başarısız olmasından ötürü bu dinler arası diyalog projesi gündeme getirildi. Müslümanlar İslam'ı son din olarak gördükleri müddetçe hiçbir zaman Hristiyanlarla görüşmeyeceklerdir. Müslümanlar kendi dinlerini son din, peygamberini son peygamber olarak gördüğü müddetçe İncil'lerin değiştirildiğini, İncil'in değiştirilip İncil'ler haline getirildiğini, Tevrat'ın bozulduğunu düşündükleri müddetçe hiçbir zaman misyoner faaliyetleri başarılı olamayacaktır. İşte ondan ötürü Batı dinler arası diyaloğu başlatmak suretiyle şu mesajı verdi Müslümanlara. Siz bizimle diyalog halinde olmalısınız. Ama bunun ilk şartı bir kere benim dinim son dindir dememektir. Benim peygamberim son peygamber demeyeceksin. Bunu dediğin zaman zaten diyalog biter. Müslümanların dinler arası diyaloğa çağrılmasının bir sebebi işte buydu. Papa bunu açıkça ifade etmiştir. 2000 yılında vermiş olduğu demecinde de bunu ifade ediyor. Şimdi hayatta olan o yaşlı olan papa ve ondan evvelki papa da aynı şeyleri söylemişti. Misyonerliğin bir parçası olarak dinler arası diyalog faaliyetlerini başlatacağız demişti. Birinci bin yılda Avrupa Hristiyanlaştırıldı dedi. İkinci bin yılda Amerika ve Afrika'nın bazı ülkeleri Hristiyanlaştırıldı. Üçüncü bin yılda ise Asya ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri Hristiyanlaştırılacaktır diyordu Papa. Bunun için dinler arası diyalog lazım diyordu. Bu amaçla başlatılmıştı faaliyetler. Fakat bazı Müslümanlar tamamen inisiyatifi onlara bırakmayalım diye düşündüler. Biz de bu işin içine girelim diye düşündüler. İçine girdikleri zaman öyle noktalara geldiler ki şunu söyleyecek hale geldiler. Amentü'de ittifakımız var diyen Müslümanlar çıkmaya başladı. Amentü'de Hristiyanlarla, Yahudilerle ittifakımız var diyen Müslümanlar töremeye başladı. Bediüzzaman rahimahullah'ı kendileri için delil olarak gösteren Müslümanlar töremeye başladı. Güya Bediüzzaman da onları destekleyen ifadelerde bulunmuştur Risale-i Nur'da. Onları size teker teker göstereceğim. Acaba Bediüzzaman öyle ifadelerde mi bulundu? Yoksa başka şeyler mi söylüyordu Bediüzzaman? Müslümanlar belki iyi niyetli olarak bunlara girdiler. Fakat kafirin niyeti hiç de iyi değildi. Kafir başka hesaplar peşindeydi. Büyük Orta Doğu projesi ile yapmak istediklerini yapabilmek için dinler arası diyalog diyecekti. Bir taraftan vuracak, bir taraftan diyalog diyecek. Diyaloğun samimiyetsizliği buradan belli. Eğer siz gerçekten dinler arası diyalog taraftarıysanız, o halde ilk yapmanız gereken şey bir kere Orta Doğu'dan defolup gitmektir. Bir taraftan Müslümanların kanını akıtırken, diğer taraftan diyalog demek alay etmekten başka bir şey değildir. Eğer diyalogda samimiyseniz, evvel Orta Doğu'yu işgal ettiğinizden dolayı özür dileyeceksiniz Müslümanlardan. Ve onların tazminatını ödeyeceksiniz. Ve bugüne kadar yapmış olduğunuz bütün zulümlerden ötürü tövbe edeceksiniz. Yanlış yaptık diye ilan edeceksiniz. Kilisenin hiçbir zaman bu zulmü yapan devletleri kınadığını gördünüz mü? Dinler arası diyalog diyen kilisenin bize bu zulümleri yapan Batı devletlerini kınadıklarını hiçbir zaman duydunuz, gördünüz mü? Vatikan'dan böyle bir haber çıktığını hiç duydunuz mu? Dinler arası diyalog derken samimi olsaydılar evvela Müslümanlara zulmü durdururlardı. Evvela bu alanda konuşmalar yaparlardı. Ama hedefleri o değildi. Batı'nın dinler arası diyalogla varmak istediği hedef ne ise Vatikan'da aynı doğrultuda adımlar atmakta ve o projenin içine dahil olmakta ve o projenin başını çekmektedir. Üstad Bediüzzaman rahimahullah onlar hakkında acaba övücü sözler mi söylemişti? Hangi mektubunda mesela Bediüzzaman rahimahullah Papa Hazretleri diye konuşmuştu? Fakat bugün Müslümanlar Papa'ya böyle hitap etmeye başladılar. Papalığın Papa'yı Müslümanlara övmedikleri kadar öven ifadeler kullanmaya başladılar. Papa Hazretleri diye konuşan Müslümanlar töredi memlekette. Ve diğer taraftan ehli kitabın cennetlik olacağını söyleyen Müslümanlar başladılar. Bunların bir kısmı Bediüzzaman'a dayandırdılar. Halbuki Bediüzzaman'ın ehli kitapla ilgili söylemiş olduğu bazı yumuşak ifadeler var ama bu ifadeler hiçbir zaman diyalog manasında değil. Bediüzzaman'ın Vatikan'a yazdığı mektup var ama bu mektup hiçbir zaman diyalog manasında değil. Bediüzzaman'ın vaktinde olan hadiseler ile bugünkü hadiseler çok farklı. Onun zamanında Büyük Orta Doğu projesi diye bir proje yok. Onun zamanında İslam alemi her tarafıyla işgal edilmiş değil. Bediüzzaman'ın gençlik yıllarında işgal altındaydı evet Anadolu ve İslam alemi. İşte o zaman tavrı neydi ona bakın siz. O zaman tavrı neydi? Risale-i Nur'da şöyle anlatır. İstanbul işgal altındayken 1920'lerde aşağı yukarı. İstanbul işgal altındayken Anglikan Kilisesi'nin baş papazı tarafından o günkü ulema heyetine, Diyanet İşleri Başkanlığı'na diyelim bugünkü ifadesiyle, Din İşleri Dairesi'ne 6 sual soruldu. 6 sualimize 600 kelimeyle cevap verin dediler. Fakat bu cevap verme hakkını başkanlık kendisine vermişti. Üstada dediler ki sen cevap ver bunlara. 6 suale 600 kelimeyle cevap istiyorlar. Üstad der ki ben onlara 600 kelimeyle değil, 6 kelimeyle de değil, hatta tek kelimeyle bile değil. Ben onlara tükürükle cevap veriyorum. Tükür mü hayasızların yüzlerine demişti. Üstadım söylemek istediği. Üstadın söylemek istediği şey kafirlerin niyetinin hiç de iyi olmadığıydı. Bir taraftan boğazımıza basmışlar diyor. İstanbul işgal altında sarayımıza kafirlerin gemilerinin topları çevrilmiş. Sarayımız işgal altındayken bizimle böyle diyalog kurmaya çalışıyorlar güya. Güya 6 tane ilmi sual soruyorlar ve bunlar için cevap istiyorlar. Eğer samimi olsaydılar bu sualleri daha evvel neden sormuyorlardı? Osmanlı dünyanın yarısına hakimken neden bu sualleri sormuyorlardı? Şu anda her tarafımız işgal altındayken mi böyle diyalog girişimlerinde bulunuyorlar? Tükürün onların suratına diyordu. Bir adam altına almış, boğazına basmış, hançeri kaldırmış. Vuracağı sırada eğer alttaki adam üstteki adama yalvaracak olursa başından evvel şerefini kaybeder diyordu. Onlara yalvarmayın diyordu. Bediüzzaman buydu. İstanbul işgal altındayken, bütün Anadolu toprakları işgal altındayken Bediüzzaman'ın tavrı bu olmuştu. Bediüzzaman'ın ehli kitaba karşı tavrı hiçbir zaman bugünkü gibi bir durum olduğunda şimdikilerin tavrı olmamıştı. Şimdikiler Bediüzzaman'a dayandırmak suretiyle, hatta onların içerisinden bir kısmı Amentü'de ittifakımız var diyecek kadar ileri giderek, Amentü'de ittifakımız mı var? Neyimiz var size göstermek istiyorum. Bizim Amentü'müz, Amentü billahi ve meleketihi diye devam eden, iman esaslarımızı ifade eden, Allah'a, peygamberlere, kitaplara, meleklere diye devam eden, o iman esaslarımız gibi onların da şöyle iman esasları var. Bakınız. Ben Tanrı'ya, kudretli babaya ve onun biricik oğlu Rab İsa'ya, Bakire Meryem ve kutsal ruhtan doğmuş olduğuna, Pilatus zamanında çarmıha gerildiğine, öldüğüne ve gömüldüğüne, üçüncü gün ölüler arasından dirildiğine, göklere yükseldiğine, babanın sağında oturduğuna, oradan ölüleri ve dirileri yargılamak üzere ineceğine ve kutsal ruha, kutsal kiliseye günahların bağışlanacağına, ölülerin dirileceğine, sonsuz hayata inanırım. Onların amentusu bu şekilde. Kutsal ruh ve Meryem oğlu İsa'yı da Allah'a ortak koştular. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ilah olduğunu düşündüler. Hazreti İsa'nın göstermiş olduğu mucizelerden ötürü onu ilah zannettiler. Ölüleri diriltmesinden ötürü, körlerin gözünün açtığından ötürü, insanlara evlerinde olan şeyleri, evlerine gizledikleri şeyleri haber verdiğinden ötürü, alacalıları iyileştirdiğinden ötürü, yani Allah Azze ve Celle'nin onun eliyle yaratmış olduğu mucizelerinden ötürü Hazreti İsa Aleyhisselam'ı ilah olarak gördüler. Apaçık bir şekilde Hazreti İsa'nın ilahlığını söylerler. Bu onların dağıtmış olduğu kitaptır. Kıymetli kardeşlerim, ben size amentüde ittifakımız var diyen Müslümanların ne kadar büyük bir hata içerisinde olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Benim amentümde Allah'a iman var. Ama Allah'a şirk koşmadan iman var. Onların amentusunda Allah var ama onların Allah'ın oğlu var. Onların Allah'ıyla birlikte ikinci bir Allah olan İsa var. Ve üçüncü bir Allah olan kutsal ruh var. İşte kendi kitapları, misyonerlerin dağıtmış olduğu kitaplar ve aynen şöyle söylemektedirler. O başlangıçtan beri Tanrı'yla birdir. Yani Hazreti İsa Aleyhisselam'ı anlatıyor. O başlangıçtan beri Tanrı'yla birdir. Onun aracılığıyla var olanların tümü yaratıldı. Sonra uygun görülen zamanda Tanrı'nın sonsuz sözü Bakire Meryem'in karnında insanlık giyindi. Ve İsa Mesih oldu. Yani Allah Meryem'in karnına girdi ve onun karnından bir insan olarak çıktı. Böylece İsa'nın biri tanrısal, biri insansal olmak üzere iki tabiata sahip olduğunu görüyoruz. İsa Mesih hem insan hem tanrıdır. İsa'ya iman eden ilk Yahudi elçiler kesinlikle tek tanrıya inanan kişilerdi. Bununla birlikte iki yılı aşkın bir süre İsa'yla beraber kaldıktan sonra efendilerinin tanrıyla bir olduğu kanısına vardılar. Bu nedenle Petrus, sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin dedi. Ayrıca Thomas, ölümden dirilmiş olan İsa'yı görünce Rabbim ve Tanrım diye seslendi. Her iki olayda da İsa kendisine olan imanlarından ötürü öğrencilerini kutladı. Thomas'a beni gördüğün için mi iman ettin dedi. Görmeden iman edenlere ne mutlu. İsa Mesih'in Tanrı'nın oğlu olduğuna inanırsak bu mutluluk bizim olabilir. Şimdi şunu sormak isteyeceksiniz. Tanrı bir olduğuna göre İsa Mesih nasıl olur da Tanrı'nın oğlu ve Tanrı'yla bir olabilir diyeceksiniz. Kuşkusuz ki bu küçük zihinlerimizin kavrayamayacağı kadar büyük bir sırdır. Demek suretiyle cevap veremeyeceklerini ifade ediyorlar. Kendilerinin dağıtmış oldukları kitaplardan birisi Mesih İsa'nın tanrılığı. Mesih İsa'nın İsa Aleyhisselam'ın tanrı olduğunu anlatmak için böyle kitaplar yayınladılar. Kutsal Üçlü Birlik Gizi, yine Hristiyan misyonerlerinin dağıttığı kitaplardan. Kutsal Üçlü Birlik, yani tek tanrıda üç tanrı anlayışı. Allah tektir diyorlar ama İsa da Allah'tır diyorlar. Kutsal Ruh da Allah'tır ve Allah üçten biridir diyorlar. Hem bir hem de üç. Bu şekilde birin içerisinde üçün var olduğunu söylemek suretiyle çelişkiler içerisinde anlatamadıkları bir akideye sahip olduklarını bir kez daha gösteriyorlar. Ve Müslümanlar bu gerçekleri bilmelerine rağmen nasıl oluyor da amentuda ittifakımız vardır diyebiliyorlar. Benim inanmış olduğum Allah Azza ve Celle Huvallahu Ehad demiştir. İhlas suresi Allah Azza ve Celle Huve dedi evvelen. Mukarrabunun anlaması için Huve dedi. O dedi, yani sadece o. O demekle zaten Allah'a yaklaştırılmış olan mukarrabun, öncü olanlar, Allah'a yaklaşmış olan büyük zatlar, evliyaullah ve ulema için zaten Allah'tan başka bir varlık olmadığından, Allah'tan başka bir şey onlar gözleri görmediği için, yani Allah'tan başka varlığı kendinden olan bir varlık mevcut olmadığından bütün mevcudat mümkünül vücut iken Allah Azze ve Celle vacibül vücuttur. Bütün mevcudatın varlığı mümkündür, vacip değil. Ama Allah'ın varlığı vaciptir, mümkün değil. Çünkü madem ki birçok varlık var, o takdirde bunu bir yaratan olacak. O halde Allah'ın varlığı vacibül vücuttur. Ama insanların varlığı mümkünül vücuttur. Yani insanlar olsa da olur, olmasa da olur. Allah var olduğu zaman insanların olması şart değildir. Ama insanlar varsa Allah var olmak zorundadır. İşte bunu bilen mukarrabunun makamı, huve makamı. Onlara Allah huve dediği zaman zaten onlar meseleyi anlarlar. Diğer taraftan mukarrabun makamına gelmemiş olanlar da var. İşte onlar için normal Müslümanların makamı yani. Allah onlar için huvallah dedi. Huve'den sonra Allah'ı da söyledi onlara. O Allah'tır dedi. Böylece Müslümanların içerisinden mukarrabun makamına yükselmemiş olanlar anlasınlar diye. Huve dediği zaman mukarrabun zaten anlıyor. Ama normal Müslümanlar anlayamadılar. Huve derken neyi kastediyorsunuz yani? O dediğin zaman neyi kastediyorsun yani? Diye düşünürler diye huvallah dedi. O Allah'tır dedi. Bu şekilde Müslümanlar neyi kastedildiğini anlamış oldular. İmam Razi bu şekilde açıklıyor. Sonra ehad kelimesi ise neden getirildi ayetin devamında? Ashab-ı Şimal için, cehennemlik olanlar için, huvallah denildiği zaman kendisine yetmeyenler için, o Allah'tır dediğiniz halde yine de yetmeyen, anlamayanlar için ehad denildi. O Allah tektir. O Allah tektir. Bu şekilde Hristiyanlar bir reddiye vardı burada. Allah Azze ve Celle tek olduğunu, ehad olduğunu ifade ediyor. Başka bir ilahın olmadığını anlatmak için, bir ilahta üç ilah gibi saçmalıkların olamayacağını anlatmak için, lem yelid dedi, doğurmadı dedi Allah, yani Meryem gibi değil. Çünkü onların bir kısmı kutsal ruhun yerine Meryem'i koymuşlardı. Bir kısmı kutsal ruhu ilah olarak görürken, baba, oğul, ruhul kudüs derken, bir kısmı baba, oğul ve anne dediler. Hazreti Meryem'i de putlaştırdı, ilahlaştırdılar. 325 senesinde toplanan konsil ile Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bir ilah olduğuna karar verdiler. İncillerde açık bir şekilde İsa'nın ilahlığına dair kesin bir delil mevcut değildir. Dört İncil'de de açık bir şekilde bunu ifade eden bir delil mevcut değilken, daha sonra 325 senesinde İznik Konsili'nde buna karar verdiler. Onlar karar veriyorlardı. Onlar karar veriyor ve onlar iman esaslarını oluşturuyorlardı. Kitapları onlara açık açık bir şey söylemiyordu çünkü. Çünkü Hazreti İsa'nın hayatını anlatmaktan başka bir şey yoktu kitaplarında. Şöyle bir bakabilirsiniz. Kitab-ı Mukaddes adı altında yayınlamış oldukları Tevrat, Zebur ve İncil'lerin tamamı ve mektuplar. Bakabilirsiniz. Kendilerinin dağıtmış oldukları bütün İncil'lere bakabilirsiniz. İsa'nın hayatını anlattığını göreceksiniz. Başka hiçbir şey mevcut değil. Allah konuşmamaktadır İncil'lerde. Hazreti İsa konuşmaktadır. Ama onlar bütün bunlara rağmen Hazreti İsa'nın konuşmalarını Allah'ın konuşmaları gibi görürler. Çünkü Hazreti İsa onlara göre Allah'tır. Ondan dolayı onun hayatı vahiy olarak görülür. Şimdi sizin nasıl olur da bunlarla amentüde ittifakınız olabilir? Hazreti İsa'ya Allah diyen bir zihniyetle beraber nasıl beraber olabilirsiniz? Ve onlar aynı zamanda sizin dininizi de kabul etmiyorlar. Sizin peygamberinizi de kabul etmiyorlar, kitabınızı da kabul etmiyorlar. Sizi zaten din olarak da görmüyorlar. Bu diyalog neyin nesi? Dinler arası diyalog diyorlar adına. Sizi din olarak bile görmeyenler, senin peygamberini yalancı olarak gören, kitabını da uydurma olarak görenler, yalancı Muhammed'in yalancı kitabı olarak görenler, hangi diyalogdan bahsediyorlar? Bunların hedeflerinin başka bir şey olduğunu anlamak için çok zeki olmaya gerek var mı? Kendi elleriyle yazmış oldukları İncil'lerde açıkça teslis mevcut olmayınca konsiller yoluyla bunun kararlarını aldılar. 325 senesinde peygamberimizden aşağı yukarı 250 sene kadar evvel yani toplandılar ve İsa Aleyhisselam'ın ilah olduğuna karar verdiler. 50-60 sene sonra 381'de Bu sefer kutsal ruhun da ilah olduğuna karar verdiler. Üçüncü bir konsil ile, konsiller ile Hristiyanlığı bozdular. Büyük papazlar bir araya geliyor ve kararlar alıyorlardı. Eğer sadece bir tanesi karar vermiş olsaydı belki etkili olmayacaktı. O yüzden bir araya geliyorlar ve konsiller yoluyla kararlar alıyorlardı. Böylece bütün Hristiyan alemini bağlıyorlardı. Şu anda dinler arası diyalog toplantılarıyla da bir bakıma konsil toplantıları gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Ve bu dinler arası diyalog toplantıları sonunda göreceksiniz ki bazı kararlar da almaya başlayacaklar. Bazı kararlar alındığını göreceksiniz. Önceleri belki daha masumane kararlar alınacak. İnsanlığın hayrına olan bazı kararlar alınacak. Ama daha sonraları daha başka kararlar alınmaya başlanacak. Ve tevhid akidesini bozmaya çalışacaklar. Nasıl ki Hristiyanlığı konsillerle bozdularsa, bir araya toplanıp da karar vermek suretiyle Hristiyanlığın içini boşalttılar ve şirke bulaştırdılarsa Hristiyanlığı, şimdi aynı şekilde İslam'a da aynı oyunu oynamaya çalışıyorlar. Bir taraftan vuruyorlar, bir taraftan medeniyetler çatışması diyorlar. Bir taraftan da bazı Müslümanlarımız da medeniyetler buluşmasından bahsetsin diye. Bazı Müslümanların medeniyetler buluşmasına sevk edildiğini görüyoruz. Hakikatte medeniyetler buluşması diye bir şey söz konusu değil. Medeniyetler çatışmasını Huntington dediği için kabul ediyor değiliz. Kur'an söylüyor zaten. Huntington'dan 14 asır evvel Kur'an söylüyor. Kur'an-ı Kerim geçmiş peygamberlerin kendi milletleriyle mücadeleleriyle dolu. Geçmiş peygamberler kendi milletleriyle mücadele ettiler. Geçmişte tevhid ve şirk daima mücadele halindeydi. Nuh aleyhisselam geldi dedi ki ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Ey milletim gelin Allah'a ibadet edin başkasına değil. Ondan başka ilahınız yoktur dedi. Nuh aleyhisselam böyle söyledi, milletiyle mücadele etti. Karşı karşıya geldi. Eninde sonunda oradan uzaklaşmak zorunda kaldı. Allah kendisinden gemi yapmasını emretmişti. O böyle söyledi. Şuayb aleyhisselam başka bir şey mi söyledi? Lut aleyhisselam başka bir şey mi söyledi? Kur'an-ı Kerim onların hepsinin aynı kelimelerle konuştuğunu bize ifade eder. Tarih boyunca mücadelenin devam ettiğini ifade eder bize. Bütün peygamberler lisanları farklı olduğu halde Allah onların konuşmalarını Arapça tercüme ederek verir bize. Dediler ki ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Allah'a kulluk edin ey milletim. Allah'tan başka ilahınız yoktur. Her peygamber böyle söyledi. Allah aynı kelimelerle tercüme etti. Davanın aynı dava olduğu anlaşılsın diye. Mücadelenin aynı mücadele olduğu anlaşılsın diye. Ve sanki o günden beri bir mücadele devam etmiyormuş gibi, sanki Huntington bunu söylediği için böyleymiş gibi, biz medeniyetler çatışmasını durdurmak istiyoruz diyen Müslümanlar töredi. Halbuki zaten Allah Azze ve Celle bunu söylüyordu. Elbette ki medeniyetler çatışması tarih boyunca olmuştur. Tevhid ve şirkin mücadelesi demek, medeniyetlerin çatışması demek. Müslümanlar çatışma meraklısı değildirler ama yeryüzünde İslam medeniyeti hakim oluncaya kadar, tevhid hakim oluncaya kadar Allah Azze ve Celle mücadeleyi emretmektedir Müslümanlara. Yeryüzünde din tamamen Allah'ın oluncaya kadar, Allah'tan başka bir otorite kalmayıncaya kadar, yeryüzünde böyle bir düzen sağlanıncaya kadar mücadele etmeyi, savaş etmeyi Allah Azze ve Celle Enfal suresinde değişik yerlerde emrettiğine göre Müslümanlar için medeniyetlerin çatışması hiçbir zaman bitmeyecektir. Sanki medeniyetlerin buluşması diye bir şey mümkünmüş gibi şu anda bazı siyasi liderler de aynı ifadeyi kullanıyorlar. Avrupa Birliği'ne bize alın ki medeniyetler buluşsun diyorlar. Senin medeniyetin mi kalmış ki? Hangi medeniyetten bahsediyorsun sen? Şu anda İslam devleti bile mevcut değilken, bırakın İslam medeniyetini. İslam medeniyeti devletten sonraki bir aşamadır. Önce İslam cemaati kurulur. İslam cemaati İslam devletine ulaşır. Ondan sonra İslam medeniyeti kurulabilir. Başka türlü medeniyet kurulamaz, mümkün değildir. Senin devletin bile İslam devleti olmadığını zaten kendisi söylüyor. Durum bu iken
Sen neden bahsediyorsun? Hangi medeniyetlerin buluşmasından? Biz Avrupa Birliği'ne alın ki medeniyetler çatışması olmasın da medeniyetler buluşması olsun deniyor. Senin medeniyetin mi kalmış ki? Şu andaki bulunduğumuz ortamı, şu anda yaşadığımız hayatı İslam medeniyeti olarak kabul edebilir misiniz ki? Şu anda siz İslam medeniyeti içerisinde mi olduğunuzu sanıyorsunuz ki? İslam medeniyeti şu anda hakim olmadığına göre hangi medeniyetlerin buluşmasından bahsediyorsunuz? Ve batıdaki medeniyeti medeniyet mi görüyorsunuz? Batıda modernizm hakimdir, medeniyet değil. Batının değerleri tükenmiştir. Batının modern hayatını acaba medeniyet mi sandınız? Hangi medeniyetlerin buluşmasından bahsediyorsunuz? Medeniyet buluşması projesi de medeniyetler çatışması projesinden sonra Müslümanlar tarafından geliştirilen bir proje. Esas itibariyle aşağılığın kompleksi içerisinde olan Müslümanların geliştirdiği bir proje. Kafirin karşısında eziklik hisseden Müslümanların geliştirdiği bir proje. Kendini zayıf hisseden Müslümanların geliştirdiği bir proje. Medeniyetler buluşması, tevhidle şirkin buluşması demek. Böyle bir şey mümkün müdür? İslam medeniyetinin temeli tevhiddir. Batı medeniyetinin temeli şirktir. Tevhidle şirkin buluşması mümkün müdür? Ayetler nasıl ki saptırılıyorsa aynı şekilde Bediüzzaman'ın da sözlerinde de saptırmalar görüyoruz. Allah rahmet eylesin, Bediüzzaman hiçbir zaman onların dediği şeyleri söylememişti. Ve imanın altı rüknü olduğunu her zaman ifade ediyordu. Bediüzzaman Risale-i Nur'lara bakacak olursanız Muhammedur Resulullah demeyenlerin ehli necat olamayacaklarını, La ilahe illallah demekle kurtulamayacaklarını açıkça ifade eder. Değişik yerlerden size bazılarını okumak istiyorum. İman altı rüknünden çıkan öyle bir vahdan hakikattir ki tefrik kabul etmez, ayrılma kabul etmez yani. İmanın bazı şartlarını kabul edip de bazı şartlarını inkar etmek mümkün değildir yani. Bugün İslam aleminde La ilahe illallah dediği zaman kurtulacağını Muhammedur Resulullah demese bile bazı kimselerin, ehli kitaptan olan bazı kimselerin Muhammedur Resulullah demese bile kurtulacağını söyleyen fikirler gelişmeye başladı. İman altı rüknünden çıkan öyle bir vahdan hakikattir ki tefrik kabul etmez ve öyle bir küllidir ki tecezziyi kaldırmaz, parçalanmayı kabul etmez ve öyle bir küldür ki kabil inkısam olamaz, hiçbir şekilde bölünemez yani. Çünkü her bir rüknü imani kendini ispat eden hüccetleriyle sair erkan imaniyeyi ispat eder. Asay-ı Musa'da Üstad Bediüzzaman böyle ifade ediyor. Kastamonu'nun lahikasında saptırılan noktalardan birisi mevcut. Bediüzzaman'ın kafirlerin bile dünya savaşında ölen kafirlerin bile cennetlik olabileceklerini ifade ettiğini söylüyor onlardan bir yazar. Bediüzzaman'ın bu ifadesi fetret dönem insanları içindir. Kendisi burada açık açık ifade etmektedir. Kastamonu lahikasına bakabilirsiniz. Fetret dönemin yaşamış olan insanlar için onu söylüyor. İkinci Dünya Savaşı'nda ölmüş olan insanları, kadınları, çocukları düşündüğüm zaman üzüldüm diyor. Üzülünce ondan sonra o anda Allah kalbime bir şey ihtar etti. Onların bir yönüyle kurtulduklarını düşündüm. Çünkü onlar o dönemde İslam'ı bilmiyorlardı. Zaten çocuklar ve yaşlılar, onların zaten fetret dönemi gibi bir dönem içerisinde olduğunu zaten söyleyebiliriz. Çocuklar zaten masumdurlar. Yaşlılara gelince hiçbir şey bilmeden yaşlanmış olanlar, İslam namına bir şey duymadan yaşlanmış olanlar, elbette ki onlar fetret dönemi insanıdırlar. Elbette ki onlar cehennemlik olmayacaklardır. Üstad Bediüzzaman ehli kitap hakkında söylemiş olduğu o ifadeler öyle kimseler içindi. Fetret dönemi yaşanmış olan kimseler İslam diye bir şey bilmeden O günün şartları içerisinde Birinci Dünya Savaşı görmüşler, İkinci Dünya Savaşı görmüşler. 50 sene içerisinde, 30-40 sene içerisindeki büyük dünya savaşı yaşanmış olan insanlar, elbette ki bunların birçoğusu fetret dönemi insanı gibi karanlık içerisinde İslam namına bir şey bilmez bir vaziyette, onlardan ölen insanların cennetlik olacağını söylüyordu Bediüzzaman. Yoksa İslam'ı bile bile, İslam'ı kabul etmemiş ehli kitabın cennetlik olacağını söylemiyordu. Mektubattan İsa Aleyhisselam'ın gelmesiyle ilgili bu noktayı da açıklamadan evvel şunu belirtmem gerekiyor. Diyalog taraftarı olan kimseler Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şahsi manevi olarak geleceğini iddia ettiler.
Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gelmesiyle ilgili birçok hadisler var. Bu hadislerde Hazreti İsa'nın bedenen geleceği ifade edilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeniden gönderileceğini, ki zaten Kur'an-ı Kerim onun ölmediğini ve göğe yükseltildiğini ifade ettiği halde Allah Resulü de bu şekilde ifade ediyordu. Ahir zamanda İsa Aleyhisselam yeniden gönderilecek ve Deccali öldürecek, haçı kıracak, domuzu öldürecek ve bu şekilde yeryüzünde yıllarca İslam'ın hakimiyeti yeniden sağlanacak. Bu mevzuyla ilgili birçok hadisler vardır. Müslümanlar sabah namazı kılacakları bir sırada Hazreti İsa Aleyhisselam gökten melekler tarafından indirilecek ve onu gören Müslümanların imamı buyur namazı sen kıldır diyecek. O ise siz Muhammed ümmeti birbirinize imamsınız diyecek ve geçin namazı kıldırın diyecek. Bu hadisten anlaşılıyor ki Hazreti İsa Aleyhisselam geldiği zaman da tabi olarak gelecek. Allah Resulüne tabi olan bir peygamber olarak, metbu olarak değil, kendisine tabi olunulmayacak, kendisi yeni bir şeriatla, yeni bir kitapla gelmeyecek, kendisi Hazreti Muhammed'e ve onun kitabına tabi olarak gelecek ve o yüzden Müslümanların imamına geçin siz namazı kıldırın diyecek. Bu şekilde namaz kılındıktan sonra caminin kapısının açılmasını emredecek ve Deccal karşıda görünecek ve Deccal onu gördüğü zaman tuzun suda eridiği gibi eriyecek ve sonra savaş başlayacak. Deccal İsa tarafından öldürülecek ve bütün Yahudiler de öldürülecektir buyuruyor. Bununla ilgili 20-30 tane hadis var ve hiçbir hadiste İsa Aleyhisselam'ın manevi olarak geleceği söylenmemiştir. Bütün hadisler İsa Aleyhisselam'ın bedenen geleceğini ifade etmektedir. Dolayısıyla Bediüzzaman'ın böyle bir şey söylemesi mümkün değil. Hazreti İsa hakkında bazı kimselerin onun manen geleceğini, onun mesajının geleceğini, ahir zamanda Hristiyanlığın İslam'a dönüşeceğini, bu şekilde İsa'nın gelmiş olacağını söyleyenler varsa da, fakat Bediüzzaman o görüşü kabul etmez. O görüşü kabul etmez ama sanki Bediüzzaman o görüşteymiş gibi söylerler. Her kim söylüyorsa, nerede söylüyorsa hepsini göstermeye hazırım. Her kim nerede neyi söylediyse, söylediklerimin hepsinin delilleriyle ispat etmeye hazırım. Hazreti İsa'nın şahsı manevi olarak geleceğini, Bediüzzaman'ın söylediğini söylüyorlar. Bu meselenin öncülüğünü yapan hocalar. Bunu söylerken esas itibariyle varmaya çalıştıkları nokta, Hazreti İsa'nın bizzat bedenen gelmeyeceği ve yeryüzünde savaşın olmayacağı, Hazreti İsa'nın mesajının geleceği ve İsa'nın mesajı olarak da şunu söylüyorlar. İsa gelmeyecek, İsa'nın mesajı gelecek diyorlar. İsa'nın mesajı da şuymuş. İsa'nın mesajı şefkat ve merhametmiş, mülayemetmiş, yumuşaklıkmış, barışmış, sevgiymiş. Hazreti İsa'nın mesajı diğer peygamberlerin mesajından farklı değildir. Bütün peygamberlerin mesajı tevhiddir. Bütün peygamberler aynı davayı anlatmışlardır. İşte Kitab-ı Mukaddes'te, Matta İncil'inde Hazreti İsa Aleyhisselam kendisinin mesajının ne olduğunu bize söylüyor. Kendisinin mesajı neymiş? Matta İncil'in 10. babında 34. cümle. Yeryüzüne selamet getirmeye geldim sanmayın. İnsanlara söylüyor, havarilerine, bütün insanlara söylüyor. Yeryüzüne selamet getirmeye geldim sanmayın. Ben selamet değil, fakat kılıç getirmeye geldim diyor. Ben selamet getirmeye, barış getirmeye gelmedim. Ben yeryüzüne kılıç getirmeye geldim. Çünkü ben adamla babasının ve kızla anasının ve gelinle kaynanasının arasına ayrılık koymaya geldim. Ve adamın düşmanları kendi ev halkı olacaktır. Babayı veya anayı benden ziyade seven bana layık değildir. Oğlu veya kızı benden ziyade seven bana layık değildir. Ve haçını alıp ardımca gelmeyen bana layık değildir. Canını bulan onu kaybedecektir. Benim uğruna canını veren onu bulacaktır. Hazreti İsa'nın mesajı neymiş? Hazreti İsa'nın mesajı da aynı. Nuh'un mesajı da aynı. Bütün peygamberlerin mesajı aynı. Hepsine gelmiş olan din tek dindir. Kur'an-ı Kerim Nuh Aleyhisselam'ın şöyle söylediğini söylüyor. Allah Azze ve Celle bütün peygamberlerin konuşmasını Arapça'ya tercüme ederek bize Kur'an'da söylüyor. Nuh Aleyhisselam onlara dedi ki, ben Müslümanlardan olmakla emrolundum. Ve umirtu en ekune minel Müslümin. Ben Müslümanlardan olmakla emrolundum. O böyle söyledi. Binlerce sene sonra gelen Yakup Aleyhisselam ölürken ölüm döşeğinde. Acaba başka bir şey mi söyledi evlatlarına? Ya beni derken, ey evlatlarım, ey oğullarım derken acaba ne söylüyordu Yakup Aleyhisselam? فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ diyordu. Başka türlü ölmeyin evlatlarım. Sakın ha sakın başka türlü ölmeyin. Ancak Müslümanlar olarak ölün diyordu. İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İsmail Aleyhisselam. Rabbena vec'alna muslimeyni leke ve min zurriyetina ummeten muslimeten lek. Ya Rabbi diyorlardı. Bizim Müslüman, bizim zürriyetimizden Müslümanlar çıkar. Bizi iki Müslüman olarak yaşat. Rabbena vec'alna muslimeyni lek. Sana teslim olmuş, Müslüman olmuş kullar yap bizi. Ve bizim zürriyetimizden de böylelerini çıkar ya Rabbi. Ve min zürriyetina ummeten muslimeten lek. Bizim zürriyetimizden sana teslim olmuş olanları gönder ya Rabbi. Bütün peygamberler İslam kelimesini kullandılar. Bütün peygamberler Müslüman tabirini kullandılar. Hiçbir peygamber Yahudilik ve Hristiyanlık demedi. Musa Aleyhisselam da İslam diyordu. İsa Aleyhisselam da İslam diyordu kendi lisanında. Allah Azze ve Celle hepsinin İslam dediğini söylüyor. Ve bütün peygamberlerin mesajı da aynıydı. Ve bütün peygamberlerin mesajı da aynıydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biraz evvel Matta İncil'inden okuduğum Hazreti İsa'nın sözüne benzer olarak şöyle söyler. Ben la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip namaz kılıp zekat verinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum diyordu. Bu dinde zorlamanın var olduğu manasına değil. Yeryüzünde İslam'ın hakimiyeti sağlanıncaya kadar demek. Yeryüzünde zulmün bitirileceği zamana kadar demek. Yoksa insanların la ilahe illallah sözünü zorla söyletileceği manasında değildi bunlar. Bütün peygamberlerin mesajı aynıydı. Fakat İsa Aleyhisselam'ın mesajı olarak sevgi ve merhameti gösterenler ne yapmaya çalışıyorlar acaba? Hazreti İsa'nın mesajını okudum ben size. Ben selamet için gelmedim. Ben barış getirmeye gelmedim. Ben kılıç getirmeye geldim diyordu. Çünkü yeryüzünde zulüm varken bir peygamberin bir kenarda oturması mümkün değildi. Hazreti İsa gerçi kılıç çekmeden göğe çekildi. Çünkü İsa Aleyhisselam Mekke dönemini yaşadı. Medine dönemini yaşamadan göğe çekildi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'si gibi İsa'nın bir Medine'si olmadı. İkinci kez gönderildiği zaman Medine'si gerçekleşecek. İsa'nın Medine'si işte o zaman olacak. Ve yükellimun nase fil mehdi ve kehle. Hem beşikteyken konuşur, hem yetişkin olduğu zaman konuşur. 40 yaşlarında o zaman da konuşur. Hazreti İsa aleyhisselamın ikinci gelişine işarettir bu ayet. Kur'an'da da işaret var yani. Allame Keşmiri'nin de ifade ettiği gibi Kur'an'da 4 yerde İsa'nın yeniden dünyaya geleceğine işaret vardır. Hadislerde açık bir şekilde ifade olunmuş, Kur'an'da işaret yoluyla ifade olunmuştur. Hazreti İsa Aleyhisselam gelecek ve yeniden İslam'a göre hükmedecek, İslam medeniyetini kuracak ve yeryüzünde yıllarca hükmedecek. Hadisler bunu ifade ettiği halde sanki hadisler böyle söylemiyormuş gibi başka şeyler söyleyenler ve şu anda sevgi madem ki var, Madem ki şu anda hoşgörü mesajları veriliyor dünyada, madem ki şu anda dinler arası diyalog var, o halde İsa'nın mesajı gelmiştir, o halde İsa gelmiştir demeye getiriyorlar. İsa'nın mesajının geleceğini söyleyenler esas itibariyle bunu söylemeye getiriyorlar. İsa gelmeyecek, İsa'nın mesajı gelecek diyorlar. Ve şu anda zaten İsa'nın mesajı geldiğine göre, hoşgörü olduğuna göre o halde mesele yok demeye getiriyorlar. İsa'nın mesajı Hazreti Muhammed'in mesajıdır. Farklı mesaj yok. Hiçbir peygamberin mesajı diğerinden farklı değil. Bediüzzaman'ın öyle söylediğini iddia edenlere cevaben bakın size 15. mektuptan okuyayım. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şahsiyet maneviyesinden ibaret olan hakiki İsevilik dini zuhur edecek. Dinsizliğin yayıldığı bir zamanda diyor bu cümleden evvelki cümlelerden. Hakiki İsevilik dini yani İslam dini zuhur edecek. Yani rahmeti ilahiyenin semasından nüzul edecek. Yani Allah'ın semasından yere inecek. Nuzul kelimesinin karşılığı budur. Kendisini semadan nüzul edecek. Hali hazır Hristiyanlık dini o hakikate karşı tasaffi edecek yani temizlenecek. Hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak. Hakiki İslam, hakaik İslamiye ile birleşecek. Manen Hristiyanlık bir nevi İslamiyete dönüşecek. Ve Kur'an'a uyacak. O İsevilik şahsı manevisi tabi ve İslamiyet metbu makamında kalacak. Dini hak bu iltihak neticesinde İslam dini bu İltihak neticesinde azim bir kuvvet bulacak. Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlup olan İsevilik ve İslamiyet ittihak neticesinde dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak. İstidadında iken alem-i semavatta cismi beşerisiyle bulunan şahsi İsa Aleyhisselam o dini hak cereyanının başına geçeceğini bedenen gelmeyen başa geçebilir mi? O din hak cereyanın başına geçeceğini bir muhbir-i sadık, bir kadir-i külli şeyin vaadine isnat ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş, haktır. Madem kadir-i külli şey vaat etmiş, elbette yapacaktır. Evet, her vakit semavattan melekleri yere gönderen ve bazı vakitlerde insan suretine vaaz eden Hazreti Cibril'in dıhya suretine girmesi gibi ve ruhanileri alemi ervahtan, ruhlar aleminden Evliyaullah'ı gönderip beşer suretine temessül ettiren, onları o kılığa sokan, hatta ölmüş evliyaların çoklarının ruhlarını misali cesetleriyle dünyaya gönderen bir Hakim-i Zülcelal, Hazreti İsa Aleyhisselam'ı İsa dinine ait en mühim bir hüsnü hatimesi için değil semai dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan Hazreti İsa belki alemi ahiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi yine şöyle bir netice-i azime için ona yeniden ceset giydirip dünyaya göndermek o hakimin hikmetinden uzak değildir. Hazreti İsa Aleyhisselam geldiği vakit herkes onun hakiki İsa olduğunu bilmesi lazım gelmez. Onun mukarreb ve önde gelenleri nuru iman ile onu tanır. Bu şekilde devam ediyor. Bu sözler Bediüzzaman'ın sözleri ve Bediüzzaman Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bedenen geleceğini Allah Azze ve Celle'nin onu bir sürü melekleri yeryüzüne indiren Allah, kabirden bazı evliyanın ruhlarını dünyaya gönderen Allah, bazen insan kılığında savaşlarda yeşil sarıklılar denir ya, bazen insan kılığında onları yardımcı olarak gönderen Allah Azze ve Celle Hazreti İsa Aleyhisselam şahsı ile bedeniyle semada beklerken onu mu yere indirmeyecektir diyor. Eğer o gerçekten ölmüş olsaydı bile Allah ona yeniden bir ceset verir ve yeniden dünyaya indirirdi diyor. Bediüzzaman'ın sözleri işte bu. Fakat bu sözler de saptırıldı. Nice sözleri saptırıldığı gibi ve Hazreti İsa geldiği zaman peygamberimize tabi olacağını ifade ediyor. İslam şeriatına göre hükmedeceğini ifade ediyordu. Ve evvelki kitapların değiştirildiğini, Tevrat'ın ve İncil'lerin değiştirildiğini açıkça ifade eder. Tevrat, İncil ve Zebur'un ibareleri Kur'an gibi icazları olmadığından hem mütemadiyen tercüme üstüne olduğundan pek çok yabani kelimeler içlerine karıştı. Hem müfessirlerin sözleri ve yanlış tevilleri onların ayetleriyle karıştırıldı. Hem bazı ehli garazın tahrifatı da ilave edildi. Şu surette o kitaplarda tahrifat, tahirat çoğaldı. İncillerde ve Tevrat'ta bir sürü yalanların, dolanların olduğunu ifade ediyor. İsa'nın bir şeriatının olmadığını ve yeryüzünde uzun süre kalmadığını ve onların bir şeriat uydurduklarını ifade ediyor. Nasraniyetin, yani Hristiyanlığın İslam'a karşı terk-i silah edeceğini ifade ediyor. Aynen şöyle söyler: Nasraniyet, yani Hristiyanlık, ya sönecek ve istifa edip İslamiyet'e karşı terk-i silah edecek. Nasraniyet birkaç defa yırtıldı. Protestanlığa geldi. Protestanlık da yırtıldı. Tevhide yaklaştı. Tekrar yırtılmaya hazırlanıyor. Ya intifa bulup sönecek veya hakiki Nasraniyet'in esasını cami olan İslam hakikatleri karşısında görecek ve teslim olacaktır. Bu şekilde bir sürü ifadelerini size gösterebilirim. Bediüzzaman'ı delil olarak kullanıp da dinler arası diyaloğa bir delil bulmaya çalışanlar bu hakikatler karşısında acaba ne diyecekler? Ve öyle şeyler söylediler ki bu adamlar, bizim onlarla ittifak ettiğimiz noktalar, yani ehli kitap ile ittifak ettiğimiz noktalar anlaşamadıklarımızdan daha az değildir dediler. Yani o kadar çok ortak noktamız var ki diyorlar. O kadar çok ortak noktamız var ki Hristiyanlarla Yahudilerle demeye getiriyorlar. Daha doğrusu açık açık bunu söylüyorlar. Yahudi ve Hristiyanlarla o kadar ortak noktamız varmış ki ben bugüne kadar onlarla ortak nokta hiçbir zaman görmedim. Hiçbir meselede ortak nokta bulamadım. Allah konusunda bile ortak değiliz. Aynı şekilde bir Allah'a inanmış değiliz. Benim inandığım Allah'ın oğlu kızı yok. Onların Allah'ının oğlu var. Benim Allah'ım ehad'dır. Onların Allah'ı üçtür. Benim Allah'ım lem yelid buyuruyor. Doğurmadı diyor Meryem gibi. Onların Allah'ı Meryem doğurdu. Benim Allah'ım lem yulet diyor. Allah doğurulmadı diyor İsa gibi. Onların Allah'ı İsa doğuruldu. Benim Allah'ım ile onların Allah'ı bile farklı. Benim peygamberimi kabul etmiyorlar. Söyler misiniz? Nerede ortağız? Benim Allah'ımı benim inandığım gibi kabul etmiyorlar. Tevhidi değil, teslisi kabul ediyorlar. Benim peygamberimi inkar ediyorlar. Benim kitabımı inkar ediyorlar. Benim inandığım gibi ahirete inanmıyorlar. Ben ahirete bedenen dirilişe inanıyorum. Onlar ise ruhen dirilişe inanıyorlar. Kader konusunda da ayrıcalıklarımız var. Melekler konusunda farklı görüşlerimiz var. İmanın hiçbir noktasında aynı değiliz. İslam'ın şartlarına gelince, İslam'ın şartlarını da kabul etmiyorlar. Hiçbir ibadetimizi de kabul etmiyorlar. Ne namaz vardır diyorlar bizden, ne zekat, ne oruç, ne hac. Hiçbirini kabul etmiyorlar. Söyler misiniz bana neydi ortağız? Nerede ortağız söyler misiniz bana? Diyalog diyenlerin iddiaları şudur: bu diyalog toplantıları sayesinde bazı güzel şeyler olabilir diyorlar. Dinler bir araya gelecek ve bu toplantılarda insanlığın ortak sorunları konuşulacak diyorlar. İnsanlığın ortak sorunları, ailenin yıkılması gibi, savaşlar gibi, ahlakın bozulması gibi, içkinin, kumarın yayılması gibi, bunun gibi konularda yardımlaşabiliriz diyorlar. Ve diyalog toplantılarında başka bir dine bir laf söylememek gerektiğini söylüyorlar. Başka bir dine hiçbir şey söylememek lazım diyorlar. Ve onları kendi dinimize davet etmemeliyiz diyorlar. Söyler misiniz bana? Allah Resulü davet ediyor muydu, etmiyor muydu? Ehli kitabı Allah Resulü çağırırken onları davet ediyor muydu, etmiyor muydu? Ali İmran suresindeki ayeti kullanıyorlar sürekli. Allah Azze ve Celle orada buyuruyor ki, de ki ey ehli kitap, gelin aramızda ortak olan bir kelimede buluşalım. Teala ile kelimetin sevain beynena ve beynekum. Gelin aramızda ortak olan bir kelimede buluşalım. Ella na'bude illallah. Allah'tan başka bir ilah tanımayalım. Allah'tan başka bir ilaha kulluk etmeyelim, itaat etmeyelim. Ve Allah'a ortak koşmayalım. Birbirimizi Rableştirmeyelim. Birbirimizi Allah'a ortak koşmayalım. Gelin bunda ittifak edelim. Bu ayeti delil olarak kullanıyorlar kendilerine. Bu ayet onlara delil midir? Bu ayet sadece ve sadece belki ehli kitaba şu mesajı vermektir. Sizinle aramızda ortak olan bazı şeyler Allah'ın varlığı gibi bazı şeyler var. Gelin bunda ittifak edelim. Zaten bununla ittifak ediyoruz madem. Evet, o şirki atalım onun üzerinden. Allah'ın varlığını kabul etmek Allah'a kabul etmek demek değil. Allah'tan başka bir ilah tanımadığınız zaman Allah'a kabul etmiş olabilirsiniz. Allah'tan başka ilah tanımayın diyor. Kur'an-ı Kerim gelin diyor. Teala ile kelimetin seveyn beynine ve beynekum. Gelin aramızda ortak olan bir kelimede buluşalım. Demek aramızda ortak olan bir kelime henüz mevcut değil. Çünkü onlar Allah'a ortak koşuyorlardı. Çünkü İsa Allah'tır diyorlardı. Allah'tır ama insan kılığında dünyaya geldi diyorlardı. İşte Kur'an-ı Kerim onu reddedelim diyor. Gelin bunda buluşalım. Şu anki halleriyle onu söylemiyorlar. Kur'an-ı Kerim şu anki hallerine hitap etmiyor. Gelin bunda buluşalım diyor. Siz şu anda böyle değilsiniz. Gelin bunda buluşalım. Gelin aramızda ortak olan bir kelimede buluşalım. Gelin bu kelimede ittifak edelim. İttifak ediyoruz demiyor. Gelin bu kelimede ittifak edelim. Eğer zaten ittifak ediyorsa Hristiyanlar ve Yahudiler bu kelimede la ilahe illallah kelimesinde. O zaman Kur'an-ı Kerim onları neden davet ediyor? Eğer ittifak varsa Kur'an-ı Kerim neden tealev diyor, neden gelin diyor? Henüz ittifak yok. Gelin ittifak edelim diyor Allah Azze ve Celle. Bu ayeti dinler arası diyalog için delil yapıyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle ondan evvelki ayetlerde şöyle buyuruyor. Ey Resulüm, onlar sana gelen haktan sonra eğer seninle tartışacak olurlarsa, Ali İmran suresini okuyun Allah rızası için. Ali İmran suresini baştan sona kadar okuyun. Diğer surelerde de bu mesele çok geçer ama hiç olmasa Ali İmran suresini okuyun çünkü çok fazla orada bu konu geçmektedir. Allah Azze ve Celle diyor ki Resulüne hitaben, ey Resulüm de ki onlara, sana gelen bu ilimden sonra hala seni kabul etmeyecek olurlarsa, senle tartışmaya girerlerse, onlara de ki Teala, gelin de ned'u ebne ene ve ebne ekum, gelin çağıralım oğullarımızı ve oğullarınızı. Ve enfusena ve enfusekum, gelin kendimizi ve sizleri hepimiz bir yani bizler burada olalım. Ve sonra ve nisaena ve nisaekum, kadınlarınızı ve kadınlarımızı çağıralım. Siz de gelin, biz de gelelim. Oğullarımızı da toplayalım, oğullarınızı da. Kadınlarınızı da, kadınlarımızı da toplayalım. Sümme nebtehil, sonra lanetleşelim. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَاللّٰهِنْ لَعْنَتِنِ kılalım o zalimlerin üzerine, o kafirlerin üzerine. Gelin, gelin diyor, gelin de onlara. Bu ayet şunun için gelmişti. Allah Resulü ile görüşmeye gelmişlerdi Hristiyanlardan bir grup. 60 kişi kadar bir heyet Necran Hristiyanlarından gelmişlerdi Allah Resulü ile görüşmek için. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları İslam'a davet etti. Diyalog toplantılarında davet olmayacaktır diyorlar. Diyalogla ilgili kitap yazanlar bu toplantılarda diyalog olursa ayıp olur. Bu toplantılarda davet olursa ayıp olur diyorlar. Böyle kitaplar yazanlar, diyalog toplantılarını anlatanlar ve bunun faydalarını anlatanlar bu kitaplarda Kur'an'dan ve sünnetten deliller getirmeye çalışanlar, ayetleri yanlış şekilde manalandıranlar diyorlar ki işte bu ayet Ali İmran suresindeki gelin ortak bir kelimede buluşalım ayeti diyaloğu tavsiye ediyor diyorlar. Bu diyalog toplantılarında onları İslam'a davet edersek ayıp olur diyorlar. İslam'ı davet etmemeliyiz ve biz bu toplantılarda sadece ortak olan şeyleri konuşmalıyız. Onların yanlış itikatları üzerinde durmamalıyız. Onlar eğer İsa Allah'tır derse biz hayır Allah değildir, insandır dememeliyiz yani. Onlar ne derlerse desinler, aramızdaki ihtilaflı meseleleri gündeme getirmemeliyiz diyorlar. Peki bu toplantılarda o zaman neyi konuşacaksınız? Ve bu toplantılar kimlerin işine yarıyor o zaman? Madem ki bu toplantılarda İslam'ı konuşmayacaksınız, madem ki teslisin yanlış olduğunu, Allah'ın tek olduğunu dahi söylemeyeceksiniz. Madem ki Muhammedur Resulullah demeyeceksiniz. Bu toplantılarda neyi konuşacaksınız? Bu toplantılarda dinler kendilerini ifade etmeyeceklerse, o halde bu toplantılar neden yapılıyor acaba? Demek başka amaçlarla yapılıyor. Demek yeryüzünde gelişen İslami hareketleri durdurmak için yapılıyor. Demek ki başka amaçlar var. Kur'an-ı Kerim onlara meydan okudu. Peygamberimize gelmişler. Bakın, Peygamberimiz davet ediyor muydu, etmiyor muydu acaba Hristiyanları? Peygamberi bir davranış mıdır bu davranış? Peygamberimiz diyalog mu yaptı, tebliğ mi yaptı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daima tebliğ etti ve gelin dedi. Ey ehli kitap, gelin. Ben son peygamberim. Gelin o karanlıklardan çıkın. Bana son kitap indirildi. Artık İsa'ya verilen kitabın hükmü kalmadı. Zaten İsa'ya verilen kitap elinizde mevcut değil. İsa'nın hayatını anlattınız sadece. Yüzlerce İncil yazdınız. Şimdi bırakın onları. Allah hepsini iptal ediyor. Gelin sağlam kitaba. Bir kelimesi değişmemiş olan kitaba gelin. Onlar Allah Resulü davet etti. İslam olun dedi onlara. Onlar dediler ki biz zaten Müslümanız. Senin dediklerini kabul etmiyoruz yani dediler. Biz zaten kendimize göre Müslümanız dediler. Biz zaten kendimizi İslam kabul ediyoruz. Allah'a teslim olmuş kabul ediyoruz yani dediler. Allah Resulü bunun üzerine evine çekildi ve ertesi gün bu ayet geldi. Ey Resulüm onlara de ki, gelin madem ki öyle söylüyorsunuz. Madem ki davanızın doğruluğundan eminsiniz. Madem ki İsa'nın Allah olduğunu düşünüyorsunuz. O halde gelin tealem. Gelin. Ned'u ebne ene ve ebne ekum ve enfusena ve enfusekum. Ve nisa ene ve nisa ekum. Gelin. Sümme nebtehil fe nece'e lanet Allah. Gelin. Çağıralım kadınlarımızı, oğullarımızı. Kendimizi hep toplanalım bir yere. Ve sonra Allah'ın lanetini söyleyelim. Gelin kim yalancıysa, kim haksız ise, gelin Allah'ın laneti onun üzerine olsun diyelim, var mısınız dedi. Bu söz üzerine temsilcileri dedi ki, bize biraz müsaade et ya Muhammed. Çok ağır konuştun dediler. Bize biraz müsaade et, düşünelim dediler. Ve gittiler kendi aralarında istişare ettiler. Ve sonra dediler ki kendi kendilerine, bu adam bir peygamberdir. Kendi bize verilen kitapta da, bize gelen rivayetlerde de böyle bir insanın geleceği zaten bildiriliyordu. Yuhanna İncil'inde zaten birisinin geleceği, ahir zamanda büyük peygamberin geleceği ifade ediliyor. İşte bu o olsa gerek dediler. Buna karşı gelmeyelim. Fakat onun dinine de girmeyelim dediler. Biz biliyoruz ki dediler, bir peygamber lanet ederse o onların kökü kurur. Bir peygamberle lanetleşen milletin kökü kurur. Onların büyükleri de gider, küçükleri de kalmaz. Büyükleri hem makamını kaybeder hem de büyük belalara uğrarlar. O yüzden dediler, biz böyle bir lanetleşmeye girmeyelim. Ve gidelim Muhammed'e diyelim ki, biz seninle lanetleşmeyi kabul etmiyoruz. Ama kendi dinimizde de kalacağız. Sen dine girmeyi de kabul etmiyoruz diyelim dediler. Bu şekilde yalancılıkları ortaya çıktı. Kur'an-ı Kerim bu ayetlerden sonra işte o demin söylemiş olduğum ayeti söylüyor. Gelin lanetleşelim. Kim yalancıysa gelin Allah'ın laneti onun üzerine olsun diyelim. Kadınlarımız da çocuklarımız da gelin hepsini, kim yalan söylüyorsa hepsini kaybetsin. Kendimizi de kaybedelim. Allah'ın belalarına uğrayalım. Çocuklarımızı da kaybedelim. Kadınlarımızı da kaybedelim. Kökümüz kurusun. Kim yalancıysa onun kökü kurusun. Gelin bunu söyleyin dedi. Söylemeyiz dediler. Ve sana vergi vermeyi, cizye vermeyi kabul edeceğiz dediler. Ve işte o ayetlerden sonra Allah Azze ve Celle Ali İmran 64'te gelin diyor, ortak bir kelimede buluşalım. O ortak kelime nedir? La ilahe illallah diyelim, gelin. Diyorlar ki bakın burada Allah Azze ve Celle Muhammedur Resulullah'a söylemiyor. Yani Muhammedur Resulullah'a davet etmiyor. O halde biz de Muhammedur Resulullah'a davet etmeyelim demeye getiriyorlar. Halbuki Allah Resul davet ediyordu. La ilahe illallah yeterli değil. Zaten onlar onu da söylemiyorlar ama Efendimiz La ilahe illallah'a da davet ediyordu. Muhammedun Resulullah'a da davet ediyordu. Sanki bir tek bu ayet varmış Kur'an'da. Kıymetli kardeşlerim, konuşmama son vereceğim. Fakat bir noktayı daha temas etmek istiyorum. Kur'an'ın bir ayetine göre hüküm verilemez. Kur'an'dan bir ayeti cımbızla çekip de o ayete göre hüküm veremezsiniz. Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde ayetlere mana verebilirsiniz. Kur'an'ın bütünlüğü içinde bakıldığı zaman Allah Azze ve Celle Kur'an'da birçok yerde kitaba uymayanların kafir olduklarını, kitabı Allah'ın ayetlerini kabul etmeyenlerin ebedi cehennemlik olacaklarını ifade ediyor. Bununla ilgili size onlarca ayet gösterebilirim. Peygamber'e tabi olmayanların da aynı şekilde ebediyen cehennemlik olacaklarını onlarca ayet ifade ediyor. Zamanım kalmadığı için o ayetlere temas etmeyeceğim. Fakat sanki Kur'an böyle söylemiyormuş gibi. Bakara 62'de اِنَّ الَّذِينَ اَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَ وَالصَّابِئِينَ مَنْ اَمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ Süleyman Ateş gibi bazı hocalar da bu ayete dayanmak suretiyle iman edenler, Kur'an ferman ediyor, iman edenler, Yahudi ve Hristiyanlar ve sabiinden olanlar, onlardan kim Allah'a iman eder, ahirete iman eder, salih amel işlerse onların ecirleri Allah katındadır ve onlar korkmayacak ve üzülmeyeceklerdir. Süleyman Ateş bu ayete dayanmak suretiyle der ki, demek ki bir insanın cennete girmesinin 3 tane şartı var. Allah'a iman, ahirete iman ve salih amel işlemek. Demek ki diğer iman şartları lazım değil, öyle mi? Demek ki diğerler şart değil, öyle mi? Kitaba iman şart değil mi? Tefsirinde kitaba iman etmeleri şartıyla diyor. 89 senesinde yayınlamış olduğu, İslami Araştırmalar Dergisi'nde yayınlamış olduğu makalesinde, cennet kimsenin tek elinde değildir başlıklı makalesinde onu dahi söylememektedir. İmanın şartının adeta iki olduğunu söylüyor sanki. Allah'a iman, ahirete iman ve bundan sonra salih amel işleyenlerin cennete gireceklerini ifade ediyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim birçok yerden peygambere imanın da şart olduğunu, kitaba imanın da şart olduğunu ifade etmiyor mu? Bir ayeti Kur'an'dan cımbızla çekip alıyor ve ona göre hüküm veriyor. Diyalog olsun diye, Hristiyanlara hoş görünebilmek için, onların da cennetlik olabileceklerini söyleyecek ki diyalog olacak. Onların ebedi cehennemlik olduklarını söylerseniz diyalog olur mu? Onun için onun zeminini hazırladılar yıllar evvelinden. 89'da bu makalesi yayınlanmıştı. O meseleyi size uzun uzun anlatmak istiyordum ama zamanım kalmadı. Ehli kitabın cennetlik olacağını söylüyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim bütün iman esaslarını kabul etmeyenlerin kafir olduğunu ifade ediyor. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَةِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ ذُو اِنْتِقَامٌ Allah'ın ayetlerini inkar edenlere azab-ı şedid var ve Allah aziz ve zuntikamdır diyor Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinin başında. Kur'an-ı Kerim böyle ifade ettiği halde ehli kitabın da cennetlik olabileceğini söylediler. Diyaloğun sonuçları bunlar. Diyaloğun sonuçları. O meseleyi keşke vakit olsaydı uzun anlatsaydım size. Bu meseleyle ilgili delilleri keşke uzun anlatabilseydim size. Ehli kitabın cehennemlik olacağına dair Kur'an'dan, hadisten delilleri keşke uzun uzun anlatabilseydim size. Bu görüşün İslam'ı nereye doğru götürdüğünü anlatabilseydim size. Bu ayete dayanmak suretiyle Allah'a ve ahirete imanı yeterli geleceğini söylüyorlar. Halbuki Kur'an'da başka ayetler var. İbn-i Kesir bu ayeti açıklarken der ki, Tevrat, Musa Aleyhisselam'a verilen Tevrat'a iman edenler, İsa gelene kadar sadece Musa'ya ve Tevrat'a inanmak zorundaydılar. O yüzden o Yahudilerden bahsediyor ayetlerler. O Yahudilerden bahsediyor. Ve İsa'dan sonra Peygamberimize kadar gelenler ise İsa'ya inanmakla mükelleftirler sadece. Onlar hakkındadır ayet diyor İbn-i Kesir. Ve o Hristiyanlar, Peygamberimizden evvelki Hristiyanlar yani, Onların içerisinden Allah'a ahirete inanmış olanlar, İsa'ya inanmış olanlar onlar cennetliktirler demek istiyor. Ama Peygamberimiz geldikten sonra Peygamberimize de iman şart, kitabına da iman şart. Bir ayete göre konuşabilir mi insan? Kur'an'da birçok ayet varken bu meseleyle ilgili. Kur'an'ın daimi yöntemi bir meselenin tamamını bir yerde anlatmaz ki. Kur'an parça parça anlatır ve imanın esasları oluşturulurken hepsini kabul etmek icap etmez mi? Süleyman Ateş gibi bazı kimseler ayetin mutlak olduğunu söylediler. Yani mutlak olarak şartsız bir şekilde Allah'a ahirete iman eden, salih amel işleyenlerin cennetlik olacağını söylüyor dediler. Halbuki ayet şartlı olarak gelmiştir. Kendisi daha sonra çelişki içine düşer ve der ki kitabımızı ve peygamberimizi kabul etmeleri şartıyla der. Peki o ayette bu şart var mıdır ki sen bu şartları koşuyorsun? Demek ki sen de emin değilsin iddiandan. Demek ki olgunlaştırmadığın fikirleri piyasaya sürüyorsun. Sen neden peki öyle söylüyorsun? Kitaba iman etmelerini şart koşuyorsun. Kur'an'a iman etmelerini neden şart koşuyorsun o halde? Madem ki iki tane şartı varmış. Allah'a iman, ahirete iman, bir de salih amel. Madem ki buymuş, o halde neden kitaba ve peygambere iman etmeler şartıyla diyorsun? Demek ki sen de yanlış içerisinde olduğunun farkındasın. Kıymetli kardeşlerim, diyalog ile varılmaya çalışılan bir iki hedefi maddeler haline söyleyip konuşmamı bitiriyorum. Diyalog ile varılmaya çalışılan hedeflerden birisi, yeryüzünde gelişen İslami hareketleri durdurmaktır. Televizyonlarda hocalar diyalog halinde görülecek hahamlarla, papazlarla, onlarla öpüşürken, el sıkışırken görülecekler ve böylece İslami harekette de gevşemeler meydana gelecek. Hedeflerden birisi bu. İkinci hedefleri ise İslam'ın içini boşaltma, İslam'ı İslam olmaktan çıkarma, Hristiyanlığa benzetme, İslam'ın değerlerini değiştirme, İslam'ın iman esaslarını bozma. İşte bunlar başlamıştır zaten. Ehli kitabın da cennetlik olabileceğini söylemek ne demek? İmanın esaslarını bozmak değil de nedir? İman esaslarını bozmak değil midir bu? İslam'ın içini boşaltmaya çalışacaklar. Dinler arası diyalog ile bazı kararlar alınacak. Bu kararlar ile İslam Hristiyanlığa yaklaştırılacak. İslam ile Hristiyanlığın anlaşamadığı noktalar törpülenmeye başlanacak. İslam'ın Batı medeniyetiyle uzlaşamadığı yerler kırpılacak. Ve İslam Batı'ya uygun hale getirilecek. Amerikan emperyalizmine sessiz kalan bir İslam meydana getirilecek. Ilımlı İslam dedikleri İslam o. Amerikan emperyalizmine karşı gelmeyen İslam. Böyle bir İslam varsın yaşasın diyor Amerika. Benim sömürüme karşı gelmeyecekse, benim hayat tarzıma karşı gelmeyecekse, benim medeniyetime karşı gelmeyecekse varsın böyle bir İslam yaşasın diyor Amerika. Öyle bir İslam'la barışabilir Amerika. O yüzden İslam'ı o hale getirmek zorundadır. Gerçek İslam'la barışması mümkün değildir şirkin. O yüzden İslam'ın içini boşaltmak zorundadırlar. Ve şunu çok iyi bilmektedirler. Diyalog sonucunda İslam aleminde misyoner faaliyetleri artacaktır. İşte gördüğünüz gibi yıllar evvel bu proje başlatılmıştı. Diyalog sonucunda misyoner faaliyetleri her tarafta artmadı mı? Televizyonlarda bile her gün işitmiyor musunuz? On binlerce misyonerin olduğu tespit olunmadı mı? 20 bin küsür tane evlerinin kilise evlerinin olduğu ortaya çıkmadı mı? Bunlar ne zaman arttı böyle birdenbire? Dinler arası diyalog faaliyetleri artınca bunlar da artmaya başladı. Dinler arası diyalog artınca bu da artmaya başladı. Birdenbire her taraftan mantar gibi bitmeye başladılar. Kıymetli kardeşlerim, onlar şunu çok iyi biliyorlardı. Dinler arası diyalog dedikleri zaman siz artık karşı gelemeyeceksiniz onların misyoner faaliyetlerine. Bir defa diyalog demişsiniz. Bir defa beraber olmuşsunuz. Bir defa onlarla oturup sohbet etmişsiniz. Artık barış demişsiniz, sevgi demişsiniz. Herkes kendi dinini anlatabilsin demişsiniz. Özgürlük demişsiniz artık bir defa. Artık onların misyoner faaliyetlerine bir şey diyebilir misiniz? Onların misyoner faaliyetlerine sessiz kalmak zorundasınız artık. Onlar şunu çok iyi biliyorlar. Siz onların misyoner faaliyetlerine sessiz kalacaksınız mecburen. Dinler arası diyaloğun yüzünden sessiz kalacaksınız. Ve onlar yetişmiş elemanlarıyla, arkalarında devlet var, arkalarında istihbarat örgütleri var, büyük maddi güçler var. Onlar yetişmiş kadrolarıyla on binlerce elemanlarını gönderecekler ama siz onlara karşı hiçbir şey yapamayacaksınız. Onlar on binlerce eleman gönderirken siz yüzlerce eleman dahi gönderemeyeceksiniz oralara. Onların arkasında Vatikan var, arkalarında Amerika var, arkasında Büyük Orta Doğu Projesi var. Bu iş için milyarlarca dolar harcanmayı göze almıştır Amerika. Bu bir savaş stratejisidir. Füze yapmaya para harcayan Amerika, uçak yapımına para harcayan Amerika buna da para harcamayı göze almıştır. Ve sizin oralara on binlerce misyoner göndermeniz, İslam misyoneri, İslam davetçisi göndermenizin mümkün olmadığını çok iyi biliyorlar. Sizin bunu yapabilmeniz için elinizde ne ona göre paranız var, ne öyle bir teşkilatınız var. Bu işleri yönlendirecek, planlayacak teşkilatınız var. Ne elinizde öyle İslam bilen davetçileriniz var, ne arkanızda bir devlet var, ne arkanızda bir istihbarat örgütü var. Siz onların bu faaliyetlerine neyle karşılık verebileceksiniz? Onlar bunu çok iyi bilmektedirler. İslam'ın bilinmediği bir dönemde bunu başlattılar. İslam'ın bilinmediği, diğer taraftan İslami hareketin yavaş yavaş palazlandığı ve yeryüzünde büyük projelerin yapıldığı bir dönemde, Orta Doğu'ya yeniden şekil verilmek istenildiği bir dönemde dinler arası diyalog projesi de devreye sokuldu. Bunun zamanlaması ve bu projeye başladıktan sonra Türkiye'de özellikle on binlerce misyonerin mantar gibi bitmesi bir tesadüf müdür? Çok iyi bilmektedirler ki siz onların misyoner faaliyetlerine karşı koyamayacaksınız. Sizin oralara gönderebileceğiniz on binlerce yetişmiş elemanınız var mı? Sizin oralara gönderebileceğiniz ne elemanınız var, ne ona göre maddi gücünüz var. Bu ve buna benzer hedefler güdülmektedir dinler arası diyalog ile. Ve daha başka birçok meseleler vardı ama çok uzadığından dolayı hem hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Hem de bu o meseleleri başka bir zaman, belki başka bir konferansta anlatmak üzere konuşmama burada son veriyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.